Merhaba herkese. Evramsel'e hoş geldiniz. Ben Merve. Bu bölümde 30 yaşımı tamamlamadan hayattan öğrendiklerimden bahsedeceğim. Doğum günüm yaklaşık bir ay sonra. Dolayısıyla benim için küçük bir hesaplaşma, bir şapkayı önüne koyma vakti. Aslında hiç de öyle 30 yaş baskısını hissetmiyorum üzerimde. Yani öyle bahsedildiği gibi bir kriz falan yaşamıyorum. Hatta çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Benim hayatım yaşadıkça güzelleşti çünkü. Çok da kolay başlamamıştı açıkçası. Ve diyebilirim ki ben iyi bir öğrenci oldum hayatta. Öğrenmeye, denemeye, çokça hata yapmaya açık. Ve çok meraklıydım. Denizin dibinde çok taş keşfettim ve cebime koyduğum taşları arada bir çıkarıp saydım. Şimdi istiyorum ki beraber sayalım. Hazırsanız başlayalım. Hayattan öğrendiğim birinci şey şu ki, hayat uzun yemek masalarında kahkaha sesleri ve çatal bıçak şıngırtıları arasında çok daha güzel. Sizi bilmem ama ben biraz sıkıldım galiba bu. Yalnız olmak, kendini tanımak, kendini sevmek, kendini gerçekleştirmek, kendin pompalarından. Yapmadığım değil, bu konularla epey de ilgili oldum aslında. Kendimi nasıl severim, nasıl gerçekleştiririm diye çok düşündüm. Ama hiç net bir cevaba ulaşamadım. Bence bu büyük, şaşalı soruların cevabı hep aynı. 42. Otostopçunun Galaksi Rehberini okuyanlar anladı. Eminim daha önce bir podcast'ta bahsettiğim ama bilmeyenler için şöyle kısaca özet geçeyim. Bu kitapta bir bölümde diyor ki, evrenin ve hayatın anlamı 42. Beğenmiyorsan da bunun yerine koyduğun her şey. Ya bu arada burada bile şey diyenler olmuş. Neden 42? 42 sayısının numerolojisi. İşte yazarın 42 yaşında başına gelenler falan, yani abartanlar, köpürtenler çok olmuş. Çok komik geliyor bana bu. Allah yazan dağ resmine inanmaktan farklı değil bence. 42 işte. Beğenmiyorsan senin bunu dönüştürmek için yapacağın her şey. Bu kadar işte. Bir önceki söylediğime döneceğim. İnsanın 20'li yaşlarının başında kendiyle çok meşgul olduğu bir dönem var. Ailesiyle hesaplaşmalara girdiği, kendi potansiyelini keşfetmeye çalıştığı, dünyadan alacaklı hissettiği bir dönem. Bunu da sağlıklı buluyorum. Ama bir yerde o suçlama kılıcının ucu başkalarını göstermeyi bırakmalı. İnsan kendi sorumluluklarını almalı ve mağdur ceketini çıkarmayı öğrenmeli. Bunu aileyi ya da kendi çocukluğunun kötüsü kimse onu affetmeli gibi bir yerden söylemiyorum. Psikiyatrist Alice Miller, çok sevdiğim Yetenekli Çocuğun Dramı kitabının da yazarı, sıkça der ki affetmek baskısı işleri kötüleştirir. Yani bazen de affedilemez. Ama oradan çıkmak lazım sanki. Affet veya affetme, bir karar al ve o konudan, o yerden çık artık. Bu hikayeyle ne yapılabilir? Buna bir bak. Ve orada da belki büyük bir davet verip mumlar yakıp çiçeklerle süslediğin masada bunu kendi komününle kutla. Aslında bu resmi kurgularken birilerini incitiyor olmaktan korkuyorum. Çünkü biliyorum ki birçoğunun en büyük sorunu yalnızlık artık. Birçok insan zaten bir gruba, bir aileye, bir eşe, bir arkadaşlığa ait hissetmek istiyor ama belki zorlanıyor, belki şartlar bir şekilde uygun düşmüyor. Burada da ilişkiler kurmak ve sürdürmek için emek vermenin öneminden bahsetmek isterim aslında. Bana öyle geliyor ki insanlardan çok çabuk sıkılıyoruz artık. Bunu çok fazla duyuyorum. Date'lere çıkan, sosyalleşmeye çalışan kendi yaş grubum, arkadaşlarımdan. Ama aklıma şu geliyor benim. Acaba gerçekten insanlardan çok mu çabuk sıkılıyoruz ya da bizim de sıkıcı ve sıkılınabilir olduğumuz düşüncesine dayanamayıp kendi dokunulmazlığımız, kendi tanrısallığımızla kalmayı mı seçiyoruz? İnsanlar sıkıcı olabilir. Biz de olabiliriz. İnsanlar hata yapabilir, yanlış davranabilir. Bunları biz de yapabiliriz. O uzun yemek masasındaki herkesin birbirine bayılmasına gerek yok. Ama oradadırlar işte. Bazılarıyla sadece kitaplardan konuşursunuz. Bazılarıyla sadece oyun oynarsınız. Bazılarıyla sadece işten konuşursunuz. Bazılarıyla çok gülersiniz. Bazılarıyla da derin bir bağ kurmuşsunuzdur. Bazılarına siz yardım edersiniz, bir derdine çözüm bulursunuz ve bazıları da daha önce size yardım etmiştir. İnsanları tek kullanımlık gibi görmezsek, sessizliklere ve sıkıcı anlara ya da zor dönemlere, hatalara daha toleranslı olabilirsek, emek vermeyi seçebilirsek Belki daha kalabalık olurmuş. Ben çok uzun bir süre yalnız harika olduğuma ve yalnızlığa bayıldığıma inandırdım kendimi. Aslında dünyanın en büyük yalanı değil. Severim de yalnız bir şeyler yapmayı ama hep öyle yaparsam, öyle yaşarsam deliririm. Bunu bildiğim için, yani yalnız kalmaktan korktuğumu çok iyi bildiğim için bunu kendi başıma getirerek korkuma meydan okudum aslında. Şimdi baktığımda yalnızlığın süper bir şey olduğunu düşünerek harcadığım senelerimi bu korkuya başka türlü bir meydan okumayla geçirmiş olmayı dilerdim. Kendime bir komün oluşturarak, daha çok insana dokunarak, bir zincirin halkası olarak, incinme ve hayal kırıklığına uğrama riskini göze alıp yine de insanlara yaklaşarak. Rilke'nin dediği gibi belki yaşamımızın tüm ejderhaları sadece bizi bir kez güzel ve cesur görmeyi bekleyen prenseslerdir. Belki korkunç görünen her şey en derin varlığında bizim sevgimize ihtiyaç duyan bir şeydir. Ve ikinci cebime koyduğum taş istikrar taşı. Ben öğrendim ki hayatta başarılı olmak için ne çok zeki ne çok yetenekli olmaya gerek var. Bunlar olsa güzel olur faktörler ama esas önemli olan istikrarlı olmak. Bir işe başlamaya karar verdiğimde onu en kısa sürede ve en mükemmel şekilde yapmak gibi zor hedefler koymuyorum artık kendime. Artık idrak ettim ki her gün ilerlemek, her gün 10 birim iş yapmak değil. Bir gün bir, bir gün 3 birim ilerlemek ama bunu her gün yapmak demek. Hep sınavlara son hafta çalışan, her işini son dakika yapmaya çalışan, her yere geç kalan biri olarak bu düzeni oturtmak ve bunu tam olarak kavramak biraz zaman aldı benim için. Ama ben de günü gününe çalışan o çocuk olabildim sanırım artık. Ve kocaman hedefler yerine ara hedefçikler koyuyorum kendime. Böylece o büyük sonuç çıktısı çok daha ulaşılabilir oluyor. Ve böyle olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? O en başta gelen "ben bunu başaramam, bu çok büyük" gibi dış seslerim ya da "ben bunu başarmak için hayatımın doğru evresinde değilim. Öncesinde bunu hak etmem gerekiyor. Başka biri olmam gerekiyor" gibi minik sabotajcı iç seslerim sakinleşebiliyorlar ve ben üretebiliyorum, öğrenebiliyorum, eğlenebiliyorum. Böyle bakmak işleri çok basitleştiriyor ve her şey yapılabilir geldiğinden insan kendisinin daha fazlasını hayal etmesine de müsaade edebiliyor. Hani önemli şeyler başarmış insanlar ödül alırken derler ya, "ben yaptıysam herkes yapabilir." Ben bunu mütevazilikten sanırdım ama anladım ki gerçekten de öyle. Tabii kendi doğasına ve keyfine göre hedefler seçmek de önemli. Ama ben artık hayatta her şeyi başarabilirim gibi hissediyorum gerekli emeği verirsem. Hepsini başarmak zorunda da değilim tabii ki. Ama bu cesareti hissedebilmek muazzam bir şey. Talat Kırış'ın bir konuşması vardı TEDx'te. Orada diyordu ki, "büyük ve zor şeyleri hayal edin. Diyelim ki Everest'e tırmanmayı düşünün. Belki günün birinde Ağrı Dağı'na tırmanırsınız. Az şey mi? Az şey olur mu?" Ama ben daha büyük hayaller kurmayı da öğrendim 30 yaşımdan önce. Artık benim için uzak, yapılamaz, görünen bir şey yok. Önem sırasına göre istediklerim var. Çünkü her şey olur ve yapılabilir. Ama istediklerimizin hepsi mi olur? Hayır. Hangisine enerjini verebiliyorsan o büyür. Herkes için de bu böyle bence. Yeni yıl geliyor, şimdi vision boardlar hazırlanıyor. Oradaki şeyleri hazırlarken minik bir tavsiye. "Bu da olmaz herhalde" demeyin olur mu hiçbir şey için? Çünkü hepsi olabilir. Her şey bizim için. Bize hizmet etmek için. Çok istediğiniz hiçbir şeyi de daha öteye, daha iyi bir kendinize saklamayın. Şimdi yeterince iyi. Ve benim bazı görünmez prangalarım varmış. Bunları uzun bir terapi süreciyle çözümleyebildim tabii ki. Ve kalpten diliyorum herkes 30 yaşına gelmeden görünmez prangalarını çözsün. Diğer öğrendiğim şey hayatı geldiği gibi yaşamak oldu. Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya, "gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak" diyor. Hayatımın bu şarkıyı gerçekten hissederek, anlayarak dinlediğim evresindeyim. Planlar yapmak, bir senelik, 5 senelik, 10 senelik planlar yapmak benim çok sevdiğim bir şeydir. Hem biraz kontrolcü hem de hayatı romantize ederek yaşamayı seven biri olarak. Seneler sonrasında notlar, mektuplar, video kayıtları bırakmak huyumdur benim. Hatta bu seneki doğum günüm için de 4 sene veya 3 sene önce tam hatırlayamadım. Bir mektup yazmıştım. Çok merak ediyorum neler yazdığımı. O zamanlar eşimle iki sevgiliydik ve ayrılmıştık. Sanırım bununla da ilgili bir şeyler yazmış. Tatlı komik olacak okumak bakalım. Bütün bunlar güzel aslında ama benim fark ettiğim bir şey, çok fazla madde koyduğum bu eski yazdığım şeylerde ve çok keskin beklentilerimin olduğu, artık böyle yapmıyorum. Hayat beni çok kere çok şaşırttı. Artık geleceği düşündüğümde o işi başar, şunu öğren, buraya git, şu kadar ülke gezmiş ol falan gibi keskin hedefler koymuyorum kendime. Çünkü biliyorum ki hayat bambaşka şeyler getirebilir önüme. Ve her zaman hayal ettiğim gibi değil belki ama günün sonunda hep hayal edebildiğimden daha da iyi oluyor bir şeyler. O yüzden hayata güveniyorum. Anladım, kendi sınırlarım çok dar. Hayatınkine bırakıyorum planlarımı. Ben şimdilik sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yaptığım şeyleri iyi yapmaya çalışıyorum. Ama bambaşka bir şey gelirse de onu yaşamaktan keyif duyacağım. Artık 2 sene sonrası için bir plan yapmak konusu geçerse mesela diyorum ki onu da o zamanki Merve düşünsün. Çok yüksek ihtimalle şimdiki benden farklı düşünecek zaten. Çünkü her şey değişir. Bir sonraki bahsedeceğim şey de bu. Her şey değişir. Ben de değişiyorum. Hem de çok. Önceden düşündüğüm şeyleri düşünmüyorum. Benim ailem biraz böyle kendi fikrinin arkasında durmayı ve sert olmayı öğütleyen bir aileydi. O yüzden değiştiğim için kendime kızmama birazcık zaman aldı. Ama iyi ki de böyle. Yani iyi ki de esnek insan ve iyi ki de değişiyor. Çünkü atalarımız değişerek uyum sağlamış ve hayatta kalmış. Dolayısıyla bu hayatın kendisi kadar doğal. Ve öğrenmek ve değişmek canlılığın göstergesi. Eskiden söylediğim şeyleri düşünmüyor olabilirim. Bir şeyleri eski yaptığım tarzda yapmayı artık istemiyor olabilirim. Basitçe fikrim değişmiş olabilir. Ama bu o zamanlarki Merve'yi haksız yapmaz. O zaman da onu gerektirmiş. Bu kadar. Ben şu an için aklımdan, elimden, içimden geleni yapıyorum işte. Ve her şeyin değişiyor olması iyi anları daha kıymetli, kötü anları da daha kolay geçebilir yapıyor sanki hayatta. Bazen çok tatlı anlar yaşıyorum. Mesela bir yaz sabahı parmak arası terliklerimle kahvaltı hazırlarken ve fonda Sezen Aksu çalıyorken köpeğimle dans ediyorum. Ya da mevsimin ilk spice lattesini çıtırdayan yapraklara basarak yürürken içiyorum. Ya da bir çizim yaparken zaman nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce kendi bilinç akışımla eğleniyorum. O anlarda gözlerimle fotoğraflar çekiyorum. Unutmamak için. Yine de çoğunu unutuyorum. Çünkü hepsi geçiyor işte. Ya da bazen çok zor geliyor bir şeyler. Kötü bir haber alıyorum. Başarısızlıklar yaşıyorum. Kayıplar veriyorum. Pişmanlıklar yaşıyorum. O anlarda da zoraki bir misafir gibi karşılıyorum bütün bunları. Biraz sabrediyorum. Çünkü hepsi geçiyor işte. Ve ben kendimi dövmemeyi öğrendim. Yani neden onu yaptım, neden bunu söyledim diye kendime kızmamayı, daha şefkatli davranabilmeyi öğrendim. Muhtemel ki bağlantılıdır. Diğer insanlara toleransım da genişledi sanki. Diğerlerini dövmemeyi de öğrendim. Mesela bazı podcast bölümlerimi sildim. Çünkü bazı söylediğim şeylere artık katılmadığım için o zamanlar dünyanın en berbat şeyini hazırladığımı düşündüm. Ya da daha sık yapacağım deyip sözümü tutmayınca oraları yok etmek istedim. Geri de alınamıyormuş. Sonradan biraz pişman oldum. Çünkü çok emek vermiştim aslında. Ama bugün ne söylemiş olursam olayım, silmeyeceğim bu bölümü. Şöyle bir düşüncem var. Cover değişebilir belki insanlarda. Ama içerik sanki aynı kalıyor çocukluğundan beri. Ve eski hallerine bakmak böyle Inside Out'taki nostalji karakteri gibi tatlı, sevimli bir his uyandırıyor. Arada bir tatlı tatlı dinlerim ileride kendimi işte. Ve bir diğer taşım mevsimler taşı. Aslında mevsimler değil, bir mevsimin taşı. İnsanın hayatında dönemler vardır, mevsimler gibi. Ve hayatımızın bir şey evresindeyizdir. Ve tüm evreler değerli tabii ama bir dönem vardır. Kafayı bir şeye taktığın, çalışmaktan çok keyif aldığın, saatlerce o kafayı taktığın şey için araştırma yaptığın, emek verdiğin, bulduğun, buluşturduğun, sorduğun, soruşturduğun çok yoğun bir dönem. Belki biraz kışı andırır. Biraz karanlık, biraz soğuk ama kendi içinde çok yoğun bir dönem. Bu dönemin kıymetini iyi bilmek gerektiğini öğrendim. Bu dönemdeki enerjiyi beslemekten, merak neyeyse onu körüklemekten hiç geri durmamalı. Bunu öğrendim. Hep bu tempoda ve bu istekte çalışılamaz. Zaten bu mevsimde her sene gelmez. Belki ömrümüzde birkaç kere. Ve eğer içimizden geliyorken, yani o iş için eşref saatimizdeyken, hayatımızın o dönemindeyken bütün emeği verirsek, bir iş, bir meslek, bir hayat becerisi öğrenerek çıkarız kıştan bahara. Ve sonra hayatımız boyunca da kullanırız bu becerileri. Ara ara o çok çalıştığımız zamanlara teşekkür ederek. Yani diyebilirim ki dönüştürücü, güçlü, yeni bir motivasyon olduğunda içimizde, küçük bir ışıksa da bu, bir ateşe dönüştürmeyi, büyütmeyi, kendimizi, bilgilerimizi, yetilerimizi çoğaltmayı bilmek, hayatta bu beceriyi edinmek gerektiğini öğrendim. Bir diğer şey de şu öğrendiğim, insanların ilişkilerinin kendi mevsimleriyle, yani hayatlarının hangi evresinde olduklarıyla çok ama çok ilişkili olduğu. Mesela eğer biri kendi kışındayken siz yaz yaşıyorsanız, belki de aranızda istediğiniz bağ kurulamayabilir. Evlilik için aslında bunun çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani evlilik için hayatının evlenmek istediği evresinde olan iki insanın karşılaşması gerekiyor bence. Bu evreler taban tabana zıtsa, diğer tüm konularda uyum harika da olsa yürümeyecektir. Yani ben öyle öğrendim. Doğru zaman derken kastedilen biraz da bu sanki. Ya da iki çok iyi arkadaş, hayatlarının bambaşka evrelerine gelip o çok iyi arkadaşlığı geride bırakabilir bir noktada. Ben yaşadım bunu. Bir arkadaşlığım bittiğini, artık hayatımda başka bir şey yaşamak istediğimde, eski aynı döngüleri yaşamak istemediğimi ve o arkadaşımın hayatının benimle beraber değişme evresinde olmadığını, onun olduğu yerde keyfinin yerinde olduğunu fark ettiğimde anladım. Kabuk artık dar geldiğinde yeni bir kabuk aramayı ve bunun kötü değil, ufuk açıcı olduğunu öğrendim. Ezo Sunal'ın çok tatlı bir çocuk kitabı var. Kabuğuna sığmayan yengeç ismi. Basitçe bir yengeç kabuğuna sığmayıp daha büyüğünü arıyor kendisi. Basit evet ama çok tatlı ve anlamlı buldum ben. Kaçıncı oldu hiç saymadım ama bir diğer madde de şu ki beklentileri açıkça konuşmayı öğrendim. Bu en çok evliliğimde işime yaradı diyebilirim. Ben daha örtük bekliyordum bir şeyleri. Nedense her şey konuşulmaz, konuşulursa kıymeti kalmaz gibi de bir inancım vardı. Ama artık açıkça söylüyorum. Ve bunun ne kadar hayatımı kolaylaştırdığını tahmin edemezsiniz. Mesela diyorum ki şu an çözüm bulmaya değil sadece konuşmaya ihtiyacım var. Veya sadece şikayet etmeye ihtiyacım var. Bazen diyorum ki ben bir iki gün böyle yalnız kalsam daha iyi olacak. Bana iyi gelecek. Bazen daha düşünceli olmana ihtiyacım var diyorum Eren'e, eşim. Şimdi daha yuvarlak örnekler verdim ama aslında demek istediğim içimden geçen, ihtiyaç duyduğum neyse onu açıkça söylüyorum. Ve bence erkekler biraz net direktiflerle yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Belki bu konuda fikrim değişir ileride ama şimdiki evet böyle düşünüyorum. Sadece romantik ilişkilerde de değil. Sanıyorum ben nispeten sık iş değiştiren biri olarak tanımlayabilirim kendimi. Ve artık bir işe başladığımda baştan söylüyorum kendi sınırlarımı, çizgilerimi. Ve soruyorum sizin benden beklentileriniz neler diye. Ve uygun bulmadığım bir şey varsa bunu da baştan konuşuyorum net bir şekilde. Burada da işimi çok kolaylaştırıyorum bunu yaparak. Ve 30 yaşıma gelmeden öğrendiğim değil ama kendime bu sene bir tekrar hatırlatmak istediğim bir şey. Nezaketi kaybetmemem gerektiği. İstanbul beni daha aceleci, daha kaba, daha kendi merkezli birine dönüştü. 3 senedir burada yaşıyorum ve benim şehrim olmadığını söyleyebilirim. Fark ediyorum ki kornaya daha erken basan, daha sinirli, günaydın, kolay gelsin, iyi akşamlar demeyebilen biri oldum. Ve buna üzülüyorum. Kesinlikle bu şehrin bundaki katkısı inanılmaz, evet. Ama ben daha nazik biri olmaya çalışacağım. Herkesin bir mücadelesi var çünkü hayat hepimiz için yeterince zor. Ve İstanbul birçok açıdan harika, birçok açıdan da berbat bir şehir. Ben de değişim yaratan yönlerinin o harika yönleri olmasını tercih ederim. Italo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabındaki hiç var olmamış o masalsı kentlerden birinde yaşayayım isterdim. Ama gerçeklik böyle işte. Bazen rahatsız edici ve soğuk. Ve diyebilirim ki ben 30 yaşıma gelmeden kötüyle kalmayı öğrendim. Bu şu demek, kötü duyguyu,
acıyı, sıkıntıyı bastırmaya çalışmadan sosyal etkinliklerle, filmlerle, dizilerle, hiç kapanmayan televizyon sesiyle, hiç durmadan arka planda çalan müzik sesiyle boğmaya çalışmadan sakince bir odada oturup yaşayabilmeyi öğrendim. Kötü hissediyorsam öylece durup biraz onu yaşamaya müsaade edebilmeyi öğrendim.
Yine bir çocuk kitabından bahsedeceğim. İsmi Pompon'un Duyguları. Çok tatlı. Bu kitapta her duygusunda renk değiştiren Pompon, diğer kuzular ne hissederlerse hissetsinler, hep beyaz kaldıkları için kendini farklı hissediyor ve kendisi gibi olanlar da var mı diye merak edip ormanda bir gezintiye çıkıyor. Ve orada meraklı bir mirketle, cesur bir kirpiyle, öfkeli bir boğayla, mutlu bir kelebekle karşılaşıyor ve anlıyor ki her duyguyu hissetmek normal. Çocuk kitaplarının bu yönlerine bayılıyorum. Yani basit ve doğal olarak bildiğimizi kabul ettiğimiz bir şeyi zarafetle anlatıyorlar ve insanın içini sıcacık yapıyorlar. Evet, bu aslında bir çocuk bilgisi ama her yetişkinin bildiğinden emin değilim. Kötü hissetmek normaldir. Hiçbir duygu bugün ya da biriyle keşfedilmedi. Hepsini hepimiz yaşadık ve yaşıyoruz. Duyguların rahatsız edici olduklarında geçiştirilmeleri gerekmez. Bastırılmaları gerekmez. İlla dönüştürülmeleri de gerekmez. İlk ve sonun ikinci sezonunu izlediyseniz eğer final bölümünde Cihan'ın kızından öğrendiği bir şey vardı. Duygunla arkadaş olmak. Sonra iyileşebiliyordu karakter. Bastırırsan büyür, fark eder, izin verir, yaşarsan küçülür. Ve artık bir bagaj olup seninle gelmez. Ve bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Başarılarını sahiplenmeyi öğrenmekten. Diliyorum herkes bunu daha erken çocuklukta öğrenecek kadar şanslı olsun hayatta. Mesela aileler çocuklarının başarısına ortak çıkmasın ve hatta sırf kendileri hayatta daha başarılı hissetsinler diye proje çocuklar yetiştirmesin. Ya da hayatta başarıyı sınavda birincilikten fazlasıyla tanımlamayı bilen bilinçli insanlar çocuk büyütsün. Ve sevgiyle büyüyen çocuklar yine sevgi temelli kendi ailelerini inşa etsinler. Güzel hayaller. Ama burası birazcık daha acımasız bir dünya. Bizim kültürümüz de bazı açılardan toksik olabiliyor. Mesela bir oyuncuya benim sayemde para kazanıyorsun veya bir doktora benim vergilerimle maaş alıyorsun diyebiliyor insanlar hadsizce. Bütün bunlara rağmen kendi başarını sahiplenmek, arada bir durup ben hayatta şunları şunları başardım diye düşünmek, kendi kendini gururlandırmak ve insanın kendine hakkını vermesi önemli bence. Ben bunu yapmayı iyi öğrendim artık. Mesela geçen gün ne kadar net ve dürüst bir iş etiğimin olduğunu düşünüp kendi kendime gururlandım. Arada böyle bir kendine mental bir tebrik kartı yollamalı insan. Ve son olarak, last but not least, olduğum yerden, olduğum kişiden, hayatımın bulunduğum döneminden mutlu olmayı öğrendim. Minnetle karışık, böyle sıcak bir teşekkür duygusundan bahsediyorum aslında. Kendimi birileriyle kıyaslamak beni hep mutsuz etti. Bunu yapmamayı öğrendim. Başkalarının ayakkabısıyla onların yolunu yürüyemeyeceğim gibi benim yolumu yürüyemeyecek insanlarla kendimi yarıştırmamayı öğrendim. Özellikle 20'lerin başında çok yaşadığım bir şeydi. Bir haksızlık var burada gibi hissetmek, bir yarışta gibi hissetmek, bir şey kazanmak için çok çabalamak ve başkalarını geçmek gerektiğine inanmak. Şimdi inanıyorum ki dünyada her şeyden herkese yetecek kadar var. Birilerinde daha fazla olması beni mutsuz etmiyor. O yüzden yarışmıyorum artık, koşmuyorum. Sadece yürüyorum. Hala ara ara başka şeyler olmak istiyorum. Mesela bazen böyle dünyayı dolaşıp turnuvalara katılan, dans turnuvalarına katılan bir dansçı olmak istiyorum. Bazen 5 çocuklu, kocaman bir çiftlik evinde yaşayan bir ev hanımı olmak istiyorum. Bazen de Toskana'da yaşayan bir şarap tadım eğitmeni olmak istiyorum. Bunları bazen hissetmek tabii ki normal. Ama günün sonunda olduğum yere bakınca evime, işime, sevdiklerime, hayatıma şöyle bir uzaktan bakınca sıcacık bir şükran duygusu uyanıyor içimde. Bir yerlerde okumuştum. Belki mutluluk, başka bir yerde olmanız, başka bir şey yapmanız, başka biri olmanız gerekirdi duygusuna kapılmamak diyordu. Bence de haklı. Mutluluk böyle bir şey. Tabii daha başka başka büyüklü küçüklü taşlar var cebimde. Ama bunlar en parlaklarıydı. Benimle beraber saydığınız için teşekkür ederim. 30 hiç korkulduğu gibi bir yer değil. Zaten şimdilerde 30 yeni 25 diyorlar. Katılır mısınız bilmem. Benim işime gelir. Bölümlerden sonra bazen çok değil bir avuç insan ama birileri yazıyor ve o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü benim kendimle ilgili bu 30 senede öğrendiğim en değerli şey beni bir insana dokunmaktan, onun kalbini açtığı kişi olmaktan daha fazla tatmin eden bir şey yok. O yüzden günlük hayatımda da böyleyim. Beylik laflar ederim. Bağ kurmak için oversharing göbek adımdır. Ve bazen saatlerce dinlerim insanları. Dinlemekten çok keyif alırım. Gerçekten dinlemekten. Ve onlara dokunan bir şeyler söylemekten. O yüzden eğer size biraz dokunduysam, bunu benimle paylaşırsanız gerçekten mutlu olurum. Bana Instagram'dan evremcilik kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i takip ederseniz de yine beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.